Ayrım 2.
4 paket Goloaz 6 frank 80 santim. Dayanılacak gibi değil bu Paris'in santim santim harcamaları canım kardeşim. Sabah erken uyandım. Elimi yüzümü yıkadım. Aldım çantamı elime, bir Goloaz yakıp indim loş merdivenleri. Bonjour monsieur, bu gece de kalıyor musunuz? Hayır monsieur, pasaportumu rica edeyim. Aldım pasaportumu, bir daha Isabelle'i aramamaya karar vererek kuş gibi çıktım huzur otelinden. Isabelle'in Paris'e ne zaman geleceği belli değil. Benim onu ziyaret edeceğimden haberi yok. Daha önce bir mektup yazmayı düşünmedim değil, fakat Isabelle'in beni mektup yoluyla hatırlaması zayıf bir ihtimal. Görünce belki tanır diye düşünmüştüm. Gare de l'Est'ten bindim trene. Cebimizde 840 frank gibi, kayda değse kayıt güler bir parayla ne işimiz var Paris'te canım kardeşim? Dedemin Roscoff saati. Mayıs başında Ankara'ya tiyatro turnesine gelindi. Bizim ekip Maltepe'de Anıt Otel'de kalıyor, patronlarımız Nisa Serezli ve Tolga Aşkıner öyle karar vermişler. İyi tamam, indik Anıt Otel'e. İlk gece 706 no'lu odada kaldım. Caddeye manzaralı bir oda olduğu için sabaha kadar odamdan arabalar geçti. Devrisi gün resepsiyona odamı değiştirmek istediğimi bildirdim. Anlayışla karşıladılar. Zaten ön taraftaki odalarda kimse bir geceden fazla kalmazmış. Biz uzun süreli müşteri olduğumuz için derhal 701 no'lu odaya naklim yapıldı. Otelde genel bir hanzoluk var ve fakat turnelerde otel beğenmemek ayıptır. Patron öyle uygun gördüyse demek ki tiyatronun ödeyebileceği otel odur. Ayrıca her otel tiyatro ekibi kabul etmez. Hesabı ödeyemeden kaçan tiyatrolar olmuştur, havlu araklayan olmuştur. Gece 24'ten sonra odalarında mavra yaparak oteli ayağa kaldırıp karakolluk olan tiyatrocular görülmüştür. Belki bu ve benzeri beş benzemez serserilikler yapan başka tipler de gelip geçmiştir otelden. Onlar 602'de kalan tip, 503'teki manyak herif gibi sıfatlarla anıldığından ve bağlı bulundukları meslek grubu alınlarında yazmadığından onlar için genellemelere gidilememiştir. Oysa tiyatrocu makulesi bu konularda mimlenmiştir. Sabah erken kalkmak gibi alışkanlıkları da olamayan tiyatrocular, kat temizleyicilerinin baş belasıdır. Saat 14'te kahvaltı isterler. 17'den önce odadan çıkmazlar. Bir türlü odaya nüfuz edemez temizlikçiler. Kendilerine aktör diyen, halkın biraz da bir baltaya sap olamamışlığı vurgulayan bir alayla artist dediği bu tipler, öğlende yakası fondötenli gömlek verir, akşamüstü pırıl temiz isterler. Yetişmez desen kükrerler, hepsi sinirli olurlar. Otelciler için tiyatrocular hiç de iyi müşteri değildir. Bu yüzden ekip bir otele kabul olunmuşsa fazla şikayet edilmez, turne zaten sayılı gündür. Canico isimli bir Fransız güldürüsü oynuyoruz. AST'nin salonunda Nisa Serezli, Tolga Aşkıner, Perran Kutman, Sevil Üstekin, Nefrin Tokyay, Ahmet Sezerel, Abdullah Şahin, Selçuk Uluergüven. Onlar bütün bir kış birlikte oynamışlar. Yılmaz Guru da Ankara turnesine gelemiyor. Ben ekibe onun yerine alındım. Nisa Hanımların evinde yalapşap bir prova, sen ezberi otobüste falan oturtursun denildi. Karayoluyla başkente gelindi. Ankara benim premierim. Tiyatroculukta bu gibi durumlara şans adı verilir. Koskoca Yılmaz Gruda'nın yerine o çocuk. Bu o çocuğa verilen bir şanstır. Ancak pek prova falan yapılmaz. Üstelik o çocuk Gruda'yı o rolde izlememiştir. Elinden geleni yapar çocuk. Başarılı olursa mesleğe kabul olunur. O çocuk yerine adıyla anılmaya hak kazanır. Başarılı olmazsa bu çocuktan bir bok olmaz denilir ve o çocuk için tiyatroculuk konusu kapanır. Alan Bates de bir gün tiyatronun fuayesinde otururken gel lan buraya diye çağrılarak Laurence Olivier'in yerine sahneye çıkarılıp adıyla anılır hale gelmemiş miydi? Otobüste ezber oturtmaktan çok o rolü nasıl oynamam gerektiğini düşündüm. Biraz deli bir herif olarak oynamaya karar verdim. Deli bakıcısı çok aklı başında olmaz ki. Ara sıra sapık gülüşleri olmalıydı bu herifin. İlk gece başkent izleyicisi beni sevdi. Çok güldüler. Adam olacağım anlaşıldı. Geceleri ekipçe içmeler kadrosuna kabul olundum. Giderek içki sofralarında sözü dinlenir mertebeye ulaştım. Bir gece gene gereken alkolü yüklenmiş olarak otele geldim. Anahtarı sundular. Asansörü buldular. Beni buldular, asansöre yerleştirdiler. 7'ye basmam gerektiğini birkaç kez söylediler. Asansörün kapısını özenle kapattılar. Ben 7'ye basacağımı bilmiyor muyum ulan? Nitekim bastım 7'ye. Saatler sonra 7. kata ulaştı asansör. Yarım saat odamı aradım. 10-15 dakika anahtarımla oda kapısı kilidinin cilveleşmesini bekledim. Sonunda kilidin kaprisi dindi, aldı içine anahtarı, şıkırt açtım kapımı, girdim odama. Saat kaç oldu acaba gibi bir duyguyla başucumdaki saati aradım, yok. Yanlış odaya mı girdim yoksa diye çevreye bakındım, hayır. Ortadaki dağınıklık bana ait. Oda doğru ve fakat saat yok. Söz konusu babamın bana armağan ettiği dedemin altın kaplama Roscoff cep saati. Onu niye turneye getirmişim bu bilinemiyor. Hadi onu getirmişim, pasaportumu niye getiriyorum İstanbul'dan Ankara'ya turneye gelirken? Bir Avrupa turnesinde değilim ki. Fransa'dan yeni dönmüşüm yurda. Yıllarca pasaportumla yatıp kalkmışım. Her an birisi soracak duygusunu henüz üstümden atamamışım. Peki o canım beyaz çantamı niye getiriyorum? Biricik teybimi niye getiriyorum? İkicik teybim yok ki benim. Otelin güvensiz bir yer olacağı duygusu henüz gelişmemiş bende. Sayın hırsız hepsini götürmüş. Birden ayıldım. Sinirle resepsiyonu aradım. Nasıl olur diyorlar. Ne nasıl olur yahu? O soruyu ben size soruyorum. Oteli birbirine katarak hemen polisi arattırdım. Gün ışırken geldi polis. Buyurun Çankaya Karakolu'na. Buyurduk. Karakolda alkollü olup olmadığımı sordular. Araba kullanmayacağımı belirttim. Otelde kuşkulandığım kimse olup olmadığını sordular. 7. katın temizleyicilerinden kuşkulanmayı uygun gördüm. Birinden kuşkulanmam gerekiyormuş yoksa soruşturma başlayamıyor. 7. katın temizleyicisi bulundu, karakola davet edildi. Gözaltına alındı. Sabahleyin olaya çok üzülen ve sinirlenen Nisa ve Tolga ile birlikte ekipçe oteli terk ettik ve biraz daha fiyatlı ve düzgün olan Keykan Oteli'ne geçtik. Benim için taşınma zor olmadı, taşınacak pek bir şeyim kalmamıştı. Deve Kuşu Kabare Tiyatrosu da Ankara'da turnede, onlar da Keykan'da kalıyorlar. O gece oyundan sonra ve ondan sonra her gece artık dost olduğumuz komisere uğruyor, dedemin Roscoff saatinden bir haber olup olmadığını soruyorum. Pasaportun, çantanın, teybin derdine düşmüyorum, dede yadigarı saatin peşindeyim. Komiser bana çay ikram ediyor, sigara ikram ediyor. Keşke hiç kestirmeseydiniz siz bu aile yadigarı saati Ankara'ya diyerek sırtımı sıvazlıyor, yol ediyor beni. Ve buradan öğreniyoruz ki aile yadigarı saatler başkente getirilmemelidirler. Keykan Oteli'nde birdenbire neşeleniyor gecelerimiz. Kimi zaman Metin Akpınar'ın rakı muhabbetiyle sabahı buluyoruz. Şarkılar söylediğimiz otel lokantasına çocuklu bir ailenin kahvaltıya inişinden anlıyoruz sabah olduğunu. Kimi geceler o sıralar 24 saat içinde fotoğrafçılığa merak sararak, çok pahalı edevat satın alarak otel odasını bir fotoğraf stüdyosuna çevirmiş olan Zeki Alasya ile fotoğraf basıyoruz. Zeki konuyu hiç bilmiyor, ben ona ukalalık ediyorum. Fotoğrafın banyosu sırasında çok ışık almış yerine parmak tutulması gerektiğini öğretiyorum. O gün çekilmiş fotoğraf ufak ufak beliriyor ilaçlı suyun içinde. Parmak at, geliyor, dur acele etme gibi sesler dışarı taşıyor Zeki ile kapandığımız karanlık otel odasından. Oda servisten istediğimiz içecekler geliyor. Garson kapıyı tıklıyor, karanlık oda konumundayız, kapıyı açamıyoruz. Bir dakika bekle diyoruz garsona. Sonunda fotoğrafı banyodan çıkarıp ışığı yakıp açıyoruz kapıyı. Bir süredir kapıda geldi geliyor, parmak at, dur çıkarma gibisinden diyaloğumuzu dinleyen garson, tepsiyi içeri uzatıyor ama başını arkaya çevirmiş, ne göreceğini sanıyorsa bakamıyor içeri. Gırgır, şamata ve karakol ziyaretleriyle geçiyor günler. Her gece oyundan sonra muntazam uğruyorum Çankaya karakoluna. Komiser üzüntülerini belirtiyor. Yeni şüphelilerin de dövüldüğünü ve fakat suçu benimsemediklerini açıklıyor. Ben ekip nerede içmekteyse oraya koşarak başlamış ve yol almış bulunan gecenin mavrasına yetişebildiğim yerden katılıyorum. Zaten bekleniyorum. Nisa Hanım ve yün örücü gişeci Emel Hanım taklitlerim var. Nisa Hanım ve Tolga'nın katılmadığı gecelerde yapıyorum. Yüzbaşı Melih Yüzbaşıoğlu taklidim var. Perran her 10 dakikada bir yaptırtıyor. Bir de uydurduğum fantazi hikayeler var. Örneğin otelde tam üst katımdaki odada kalan, yapısı gereği aşırı meraklı Sevil Üstekin, benim geceyi kimle geçirdiğimi tahmin etmesine rağmen emin olabilmek için oda arkadaşı Nefrin Tokya'yı birbirine düğümlediği yatak çarşaflarının ucuna ayak bileğinden bağlayarak baş aşağı benim pencereme sarkıtıyor. Pencerenin önünde sarkaç gibi baş aşağı sallanan Nefrin'in gözlüğü sokağa düşüyor. Nefrin içeride bir şeyler olduğunu seziyor ama görsel bilgi aktaramıyor. Buna sinirlenen Sevil çarşafın ucunu bırakıyor. Nefrin sokağa gözlüğünün hemen yanına düşüyor. Görev aşkıyla ve gözlüğüne kavuşmanın sevinciyle ayağına dolanık çarşafıyla başından kanlar akarak hızla otele giriyor. Otelin flu görüşlü gece bekçisi devrisi gün olayı, bir ara Nefrit Bey başından kan damlayarak geçti biçiminde yansıtıyor. Sabahlara kadar Nikit'in okuyan devrimci ışıkçı Mustafa da olaylara tanık oluyor. Hepimiz çok gülüyoruz. Rakı şişeleri dolu gelip boş gidiyor. Perra'nın Azeri türküleriyle son buluyor çoğunlukla geceler. Giderek her akşam uğramamaya başlıyorum karakola. Gittiğimiz meyhaneden telefonla arıyorum komiseri. O bana üzüntülerini belirtiyor, ben teşekkür edip iyi geceler diliyorum biçiminde. Oyundan sonra tekmil vermek gibi bir şeye dönüştü karakolla ilişkilerim. Görevli polis memuru muyum ben Çankaya Karakolu'nda? Niçin her gece bir Ionesco kahramanı gibi gidip tekmil veriyorum komisere? Ederim bir telefon, olur biter. Hayır, kimi geceler ekibin gittiği yeri bulamıyorum, yapayalnız kalıyorum Ankara'nın gecesinde. Sonunda telefonla komiserime tekmil verme işinden de sıkıldım ve bir daha hiç aramadım karakolu. Karakoldan da beni rahatsız eden olmadı. Yanlış kervansaray. Edirne'de serin olur 24 Nisan. Buna şaşırmaz insan. Kuytulara büzüşmüşler Selimiye güvercinleri. Halk eğitim merkezinde sağlı sollu duvarlardan Osmanlı padişahlarının da katılımıyla Ferhangi Şeyler 1084. ve 1085. oyunlar. Oyun boyunca Yavuz Sultan Selim, Kanuni Süleyman devamlı bana bakıyorlar. Ben de onlara bakmaktan geri kalmıyorum. Edirne Halk Eğitim Merkezi'nin duvarlarını süsleyen bu yağlı boya padişah resimlerinin altında ressam imzası yok. Çok soruşturdum konuyu. Çünkü portreler olağanüstü güzel ve bizim tarih kitaplarında gördüğümüzden daha insanca, olduğundan güzel kılınmaya uğraşılmadan çizilmiş. Çok yıllar önce eski bir halk eğitim görevlisi bana bunları sarhoş bir ressamın bir şişe şarap karşılığında yaptığını anlatmıştı. Herhalde padişah başına bir şişe almıştır. Bir şişe şaraba bütün Osmanoğullarını çizmedi ya bu adam. Ve fakat hangi kaynağa dayanarak çizdiği bilinmiyor. Belki de çekip şarabı, lan bu padişah da senin benim gibi bir adamdı diye düşünerek kafasına göre yaptı bu tabloları. Oyunlar bitiyor, bavulumu topluyorum. Turne düzenleyiciler geliyorlar, otelimi bildiriyorlar. Son yıllarda hep kaldığımız otelde gene aynı oda ayrılmış bana. Kervansaray Oteli'nde kalmak istiyorum diyorum. O otelin çok iyi olmadığı belirtiliyorsa da orada kalmak konusunda ısrar ediyorum. Arabalarıyla düşüp önüme yol gösteriyorlar. Onları izliyorum Edirne'nin suskun gecesinde. Eskilere gidiyorum. 1978 yılında Ayfer Feray'la kalmıştık Kervansaray Oteli'nde. Şubat başıydı. Henüz yazımı tamamlanmamış Hayrola Karyola'nın Turne bağlantılarını yapmak üzere Ayfer, şoförü ve ben bir yolculuğa çıkmıştık. İşi kendimiz bağlayarak aracıları devreden çıkarmak istiyorduk. Arabanın bagajında matbaacının hayrola kayrola biçiminde basmayı uygun gördüğü bitmemiş bir oyunun afişi, benim çantamda bir sürü sözleşme fotokopisi, avans alıp basıyoruz imzayı, afiş verip başka bir kente geçiyoruz. Geceleri otel odamda oyunu bitirmeye uğraşıyorum. Ayfer metnin hala bitmemiş olmasından ötürü tedirgin. Turne Nisan'da başlayacak, Mart ayında İstanbul'da prova yapacağız. O soğuk Şubat gecesi sabaha karşı Kervansaray Oteli'nde birinci perdeyi bitirerek huzurlu bir uykuya daldıktan birkaç saat sonra duman içinde boğulmak üzere uyanmış, kül tablasında yanık unuttuğum sigaranın kendisinden beklenmeyen bir takla atarak birinci perdenin üstüne düşüp onu tamamen yaktığını görmüş, delirmek üzere gidip balkonun kapısını açmış, oksijene kavuşarak ölümden dönmüştüm. Sigaranın bugüne dek bir alay zararı kanıtlanmışken, tiyatro düşmanlığı özelliği de böylece Edirne'de ortaya çıkmıştı. Hoş Türk tiyatrosunun gelmiş geçmiş en güzel kadın oyuncularından biri olan Nur Sabuncu'yu da yatağında hunhar bir sigara yakıp öldürmemiş miydi? Ayrıca Erol Günaydın'a tam cümlesinin ortasında öksürük sololar çektiren de bu adi sigara değil mi yani? Bu ve benzeri mantık röveşataları insanı sigarayı bırakmaya kadar götürebilir. Bu yüzden bu türden mantık cambazlığına refleks olarak son verip beyincikimin de panik havasına girmesiyle yanan masa örtüsünü ve kömürleşen birinci perdeyi ortadan kaldırarak, balkon kapısını açık bırakarak, üşüyerek, is kokulu bir sabaha karşı yıldırım hızıyla birinci perdeyi satır satır yeniden yazmaya koyulmuş ve o gün öğlen suları bitirmiştim. O otelde kalmak istedim 17 yıl sonra. Artık ölümsüzlüğe kavuşmuş, dünya güzeli Ayfer Feray'ı aklıma getirdi belki Edirne. Belki de insan beyninin yaşlandıkça eskiyi deşme işlevleri devreye girdi kafamın içinde. Nedenini çok iyi bilmeyerek sezgimin peşinden gidiyorum. Kılavuzu sezgi olanın burnu gider bulur belayı. Turne düzenleyicilerin arabasını izleyerek bir yere geldik, durdular. Durdum. Gösterdikleri yer benim aradığım otel değil. Bir de önden girişi varmış dediler. Herhalde önden girişini anımsıyorum diye düşünerek indim, girdik otele. Daracık, sanki bir minare merdiveninden çıkarak küçücük bir odaya ulaştık Komi ile. Ne odayı beğendim ne oteli. Komi'ye alıcı gözle bakmadım. Burası Ayfer Feray'la kaldığım otel değil. Ama artık gecenin bu saatinde üstelik ille de kervansarayda kalacağım diye tutturduktan sonra pardon bu kervansaray o kervansaray değil gibi bir tantanaya gerek yok. Onlar da bana Edirne'de başka kervansaray yok diyecekler. Ben yanıt olarak babayı yok. Ben Ayfer Feray'la nerede kaldım o zaman? Birinci perde nerede yandı? Ben ölüm tehlikesini nerede geçirdim ve örtüsü yanmış tahta masada Ayfer Feray'dan gizli birinci perdeyi can havliyle nerede yazdım? O masa nerede bir kere? Masa yanmadı ki örtüsü yandı diyeceğim. Resepsiyoncu Ayfer Feray kim diyebilir. Olay birdenbire şizoid boyutlara ulaşabilir. Zaten deli olduğum her gün biraz daha fazla söyleniyor. Sus ve zıbar komutunu devreye soktu beyincik. Beyin artık beyincike devretmiş gece nöbetini. Kıvrılır uyurum şurada, sabah erkenden gidiyorum zaten düşüncesi ağır bastı. Oda küçücük. Oda kapısı kamera kapısı gibi zar zor girdim. Tavan kemerli, banyo paravan kompleksli, 1 metre 85 santim yükseklikte bir duvarla odadan olabildiğince ayrılmış ama tam ayrı bir bölüm sayılamaz, banyonun özgün bir tavanı yok. Örneğin 1.95 boyunda bir oda arkadaşınız olsa siz banyo yaparken tepeden sizi dikizleyebilir. Sayın mimar herhalde oda arkadaşlarının boyunun 1.95 olamayacağını göz önünde bulundurmuş olmalı. Buna karşın banyo en geniş ve ferah alan, odada kımıldanacak yer yok. İptal edilmiş bir şöminenin içine koyulmuş minicik bir sehpanın üstüne, dingildek ve dandik antenli bir televizyon konuşlandırılmış, Odada başka sehpa, masa türevi, mobilya yok. Televizyonu yere indirdim, sehpa özgürlüğüne kavuştu. Karımın sefer tasladığı haşlanmış patates ve makarnayı sergiledim üstüne. Sodamı açtım. Yeni bir pankreatit krizinden birkaç gün önce sıyırmışım. Doktora kalsa iptal edilmesi gerek bu Edirne turnesinin. Oysa Edirne'de matine ve suarenin biletleri bitmiş. 15 gün öncesinden biletlerini almışlar, beni bekliyorlar sevgili Edirneliler. Siz bir kente inmeden biletlerin bitmiş olması, o kentin bir sanatçıya gösterebileceği en büyük sevgi örneğidir. Böyle bir durumda her sanatçının en az bir gözü yaşarır. Üstelik kim bilir kaçıncı gelişim Edirne'ye aynı oyunla. Bu her sanatçının yaşadığı bir olay değildir. Bir oyun bir kentte sergilendiyse o kente aynı oyunla kolay kolay gidilmez. 10 yıldır geliyorum Edirne'ye ferhangi şeylerle, gene biletler bitmiş. Bunu yaşayan her sanatçının en az iki gözü yaşarır. Böyle bir durumda sevgili Edirnelilere, kavuklunuz hastalanmış, oyun iptal olundu, paralarınız iade edilecek denilmesinden daha büyük bir ayıp olamaz doktor hanım. Biliyorsunuz ki pankreatit öldürücüdür. Sahnede ölürseniz daha ayıp olmaz mı? Diye epey diretti pankreasımın yakın dostu sevgili doktorum hanım. Hayır hayır, sahnede ölürseniz ayıp olmaz, alkışlarlar dedim doktora kahkahalar atarak. Yalnız bir de 6 saatte bir yapılması gereken sandostatin özel isimli deri altı iğne var. İstanbul'da doktor oyuncumuz adamım Orhan yaptı iğneleri. İğneci olarak turneye gelmek için çok can attıysa da pazar günü matine ile suarenin dar arasında adamım Orhan'ın gözetiminde kendi iğnemi kendim yaparak bu işi becerebileceğimi ona ve daha çok kendime kanıtladım. 12 saattir pratisyen iğneci bir durumum da var. Pankreası üzmeyecek kayıntıyı yaptım, ilaçlarımı aldım, iğnemi başarıyla yaptım. İğneci olarak kendi elimi çok hafif bulmaya başladım. Başkası yapınca az da olsa acıyor, kendim yapınca duymuyorum bile. Başkası iğneyi sokarken tam hangi an sokacağını bilemiyorsun. Bir beklenmediklik oluyor onun sokuşu. İşte o anda geriliyorsun, acıma duygusu bundan ürüyor. Oysa kendin zart diye soktuğunda sokulma öncesi stresi yaşamıyorsun. Zaten sok emrini veren senin kendi beynin. O sırada onunla meşgul, acıdı emrini verene kadar sen iğneyi çıkarmış oluyorsun. Herkes iğnesini kendisi yapmalı. Televizyonun düğmesine tıkladım, çalışmıyor. Oysa az önce sehpanın üstünde çalışıyordu. Durumu yakından incelediğimde gördüm ki televizyonun elektrik emen kablosu şömine yanındaki elektrik kusan çift deliğe ancak o sehpanın üstüne koyulunca yetişebiliyor. Altından sehpayı alınca emici bölüm kusucudan çıkmayı uygun görmüş. Televizyonun çalışabilmesi için sehpanın eski özgün yerine konması gerekiyor. Bana televizyon mu daha gerekli yoksa sehpa mı muhasebesi uzun sürmedi. Recaizade Ekrem Engiz televizyon sevdasından vazgeçtim. Bir sigara içtim, beyincikimin emir ve görüşleri çerçevesinde zıbardım. Sabah erken uyandım, çay istedim, bir çocuk getirdi. 4 dakika sonra boş bardağı almaya geldi. Daha boşaltabilmiş değilim. Biraz sonra gelmesini ve gelirken dolusunu getirmesini söyledim. 1-2 dakika sonra çocuk yeni çayla geldi. Aradan 5 dakika geçmedi ki gene boşu almaya geldi. Ne yapıyor o boşu? O boş yıldırım hızıyla bir yere mi yetişiyor? Boş sayıları mı sınırlı? O çocuktan ve boşu sunmak sorunundan sıkıldığım için çay içimine son verdim. İlaçlarımı aldım, deri altı iğnemi yaptım. Pencereden sokağa bakarken birden anımsadım ki burası 1978'de onarım halindeydi. Başka bir yer kervansaray oteliydi. Duşa girmeye karar verdim. Sıcak su tabii ki sıcak değil. Belki zamanla ısınır diye bir süre akıtılıp su ısıntı beklentisi sigarası içildi. İstediğin kadar sigara iç. Bu yanlış, kervansarayın suyu ılımana yakınlıktaki özgün ısısının üstüne çıkamıyor. Serin bir duş alındı. Üstü açık, ferah feza banyoda. Saç fırçası almamışız yanımıza. Saç elle toparlandı. Üstüne fötr şapka geçirilip inildi Edirne'nin sokağına. Arabamı park ettiğim yerin tam karşısında başka bir otel var. Otel Şaban Açıkgöz. Birbirine eklenmiş plexiglaslardan anlaşılıyor ki otelin adı eskiden Otel Şaban'mış. Zaten daha sonra eklenen Açıkgöz yazısı başka bir karakterle yazılmış. Belli ki herkes otelin ismiyle dalga geçmiş. Herhalde Kemal Sunal'ın Şabanlı filmleri de etkileyici olmuş bu dalga geçme platformunda. Otel sahibi Şaban Bey çok sinirlenerek Açıkgöz'ü eklettirmiş otelin ismine. Durum daha da dalga geçilesi. Örneğin bütün bu hikayeyi bilmeyen ben ameliyatlı plexiglastan çözüyorum olayı. Herhalde Edirne'yi mekan tutmuş bir Karadenizli kardeşimiz bu Şaban Bey. Basıyorum gaza, Edirne'li otel isimleri kayboluyor dikiz aynasında.